Ayrım 34.
15. bölüm. Sayfa 351. Arusha'daki havalimanına ulaştığımızda Soyapi beni pasaport kontrolünden geçirdi ve heyecanım yüzünden İngilizce konuşamadığımda benim için tercüme yaptı. O başka bir otelde kaldığı için bavullarımızı aldıktan sonra ayrıldık ve ben Arusha Oteli'ne gitmek için havalimanı araçlarından birine bindim. Oradan ayrıldığımızda hava kararmıştı. Bu yeni, yabancı yerin sabah ışığında nasıl görüneceğini merak ediyordum. Konferans, Arusha'da yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Nuvudoto Dağ Evi'nde düzenlenmişti. Ertesi sabah otelden ayrılarak Tanzanya'nın nasıl göründüğünü, Malawi'den farklı olup olmadığını anlamak için dolaşmaya çıktım ama gördüklerim çok benzer şeylerdi. Otoban tıklım tıklım minibüslerle doluydu. Dev gibi bir kamyon, arkasından dumanlar saçarak geçerken bisikletiyle ilerlemeye çalışan yaşlı bir adamı neredeyse eziyordu. Yol kenarında sigara satan, hırpani görünüşlü çocuklar vardı. Parlak formalı öğrenciler ise okullarına gidiyordu. Başlarında sebze dolu sepetler taşıyan köylü kadınlar ve tarlada çalışan çiftçiler gördüm. Ama Malawi'nin aksine Arusha'da ağaçlar vardı ve onunla da kalmıyordu. Bir süre sonra aracın sürücüsü bana uzakta bir yeri işaret etti. Şurası Kilimanjaro dedi. Afrika'nın en yüksek dağı. Gerçekten de tıpkı kitaplarda olduğu gibi dağın tepesi beyaz bulutlarla kaplıydı. Benim gibi sıradan insanların o dağa tırmanabildiğine inanamıyordum ama bunu yaptıklarını biliyordum. Doktor Mazime önümde muhteşem bir yolculuk uzadığını söylerken haklıydı. Zihnimde dünyada görmek istediğim diğer her yerin listesini yapmaya başladım. Kilimanjaro bana büyük bir güven vermişti ama konferansın yapılacağı otele ulaştığımda hepsi kaybolup gitmişti. Lobi çok çeşitli tarzda insanlarla doluydu. Avrupa ve Amerika'dan gelen bir sürü beyaz vardı. Aralarında çok sayıda Afrikalı da vardı ama onlar bile hızlı ve tuhaf aksanlarla konuşuyordu. Herkes cep telefonuyla konuşuyordu ve kimsenin benimle konuşmaması için dua ediyordum. Karşılama masasında kaydımı yaptırdıktan sonra salonun köşesine çekilerek gözden kaybolmaya çalıştım. Ama şansım yoktu. Birkaç dakika sonra bir adam bana yaklaştı ve elini uzattı. Kızıl saçlı bir adamdı ve parlak mor bir takım giymiş, yeşil çerçeveli bir gözlük takmıştı. "Selam, Ted'e hoş geldin," dedi. "Adım Tom, senin adın ne?" Birkaç satır İngilizce prova etmiştim. "William Kambamba, Malawi'den geldim," diye döküldüm. Bana tuhaf gözlerle baktı. "Acaba Şikewa dilinde mi söylemiştim?" "Bir dakika," dedi. "Sen şu yel değirmenini yapan çocuksun." Tom Rayleigh, Tate'deki bütün şirket sponsorlarını organize etmekten sorumluydu. Aralarında benim uçak ve otel masraflarımı karşılayanlar da vardı. Aylar önce New York'taki ofislerinde Emeka, Nijeryalı blog yazarı, Tom'a benim yel değirmenimden söz etmişti. "Bu hikayeye inanamazsın," diyerek konuyu açmıştı. Ama Tom, Emeka'nın sonrasında beni bulmak ve Arusha'ya getirmek için Malawi'nin altını üstüne getirdiğini bilmiyordu. Birkaç dakika sonra ben bildiğim birkaç İngilizce kelimeyle konuşmaya çalışırken, Tom bana kendi verdiği isimle Ted'cilere sahnede hikayemi anlatmak isteyip istemeyeceğimi sordu. Omuz silktim. "Neden anlatmayacaktım ki?" "Bilgisayarın var mı?" diye sordu. Başımı iki yana salladım. "Hayır, yok." "Yanında yel değirmenin fotoğrafları var mı?" "İşte onlar vardı. Doktor Mazime'nin bir arkadaşı birkaç hafta öncesinde Madisi'ye gelmiş ve gerekirse diye evimi ziyaret eden muhabirlerin çektiği fotoğraflarla bir sunum hazırlamama yardım etmişti. Bunu çantasından çıkardığı bir dizüstü bilgisayarla yapmıştı. Ama o zaman onun bir bilgisayar olduğunu bile bilmiyordum. Bana göre bilgisayarlar televizyon gibi büyük olur ve duvardaki prize takılırdı. Madisi'de Başkan Banda'nın döneminden kalma birkaç bilgisayar vardı ama hiçbiri çalışmıyordu. Ben ayrılmadan önce bu adam bana bir ipe takılı tuhaf bir obje, bir flash disk vermişti ve "bunu boynuna as, içinde sunumun var," demişti. Tom fotoğraflarımı sorduğunda ben de gömleğimin düğmelerini açarak ipi dışarı çektim. Tom bana gülümseyerek baktı. Objeyi aldı ve kendi dizüstü bilgisayarına taktı. "Bunları kendi bilgisayarıma kopyalayacağım," dedi. İşte bir dizüstü bilgisayarın ne olduğunu o zaman anladım. "Elbette," diye düşündüm. "Bu portatif bir bilgisayar. Ne güzel bir fikir." Dizüstü bilgisayara zevkle ve merakla baktığımı görünce Tom bana döndü. "William, hiç internete girdin mi?" "Hayır." Sessiz bir toplantı salonunda Tom beni bilgisayarın başına oturttu ve parmak hareketlerimin ekrandaki oku nasıl gezdirdiğini açıklayarak fareyi kullanmayı öğretti. "Bu Google," dedi. "İstediğin her şeyin cevabını bulabilirsin. Ne aramak istersin?" "Yel değirmeni." Bir saniye içinde 5 milyon arama sonucu çıktı. Bunlar asla hayal bile edemeyeceğim yel değirmeni modellerinin resimleriydi. Aynı şeyi güneş enerjisi için de yaptık. Sonra Google Earth'te Malawi'nin bir haritasını ve Wimbe'nin uzaktan çekilmiş bir fotoğrafını bulduk. Şimdi bana çok komik geliyor. Doğu Afrika'daki bu konferansta dünyanın en büyük bilim ve teknoloji beyinlerinden bazıları kapının önünde dururken ben bu odada hayatımda ilk kez interneti görüyordum. Başımın üzerine yanıp sönen bir tabela koyup beni sergileyebilirlerdi. Tom kendi e-posta hesabımı açmama, hatta göstermek için başka bir bilgisayardan mesaj göndermeme yardım etti. Sonraki 2 gün boyunca teknolojinin birçok inanılmaz ürünüyle tanışacaktım. BlackBerry, video ve dijital kameralar, hatta bir iPod Nano gibi aletler. iPod'u elimde uzun süre evirip çevirdikten sonra sonunda "Pili nerede?" diye sordum. Çok geçmeden bu iPod'lara girmeyi ve onları onarmayı öğrenmiştim. Ama TED'le ilgili en inanılmaz şey internet, aletler, hatta 3 farklı türde et, yumurta, börek ve meyve sunulan kahvaltı büfeleri değildi. Asıl inanılmaz olan her gün sahneye çıkan, hikayelerini ve kıtamızı halkımız için daha iyi bir yer haline getirmek adına vizyonlarını paylaşan diğer Afrikalılardı. Savaş sırasında soyu tükenmekte olan hayvanları kurtarmak için kendi hayatını tehlikeye atan Kongolu botanikçi Corneli Evongi vardı. Asilerden korumak için Land Rover motorlarını toprağa gömmüş, laboratuvar malzemelerini ağaçların kovuklarına sıkıştırmıştı. Etiyopya'dan gelen bir adam, elektriği olmayan köylerde kullanmak için kumdaki su buharından yararlanan bir tür buzdolabı yapmıştı. Bola Olabisi adında bir Nijeryalı, Afrika'daki bütün kadın mucitleri bir araya getiren bir grup kurmuştu. Diğer tedciler, AIDS, sıtma ve tüberküloza karşı savaşmak için yaratıcı fikirler kullanan doktorlar ve bilim adamlarıydı. Mike McKay ile birlikte Afrigeidich adlı bloğunda yel değirmenim hakkında yazı yazan ilk kişilerden biri olan Eric Hersman bile oradaydı. Eric biyolojik olarak Afrikalı değildi. Kenya ve Sudan'da büyümüştü. Ama sözleri halkımızı çok güzel özetliyordu. Afrikalılar sahip oldukları şeyleri her gün çeşitli şekillerde kullanmak için hayal güçlerini zorluyor ve yaratıcılıklarını kullanarak Afrika'nın zorluklarını aşıyorlar. Dünyanın çöp olarak gördüğü şeyde Afrikalı geri dönüşüm görüyor. Dünyanın hurda olarak gördüğü şeyde Afrikalı yeniden doğumu görüyor. Tom kendi sunumum sırasında söyleyeceklerimi hazırlamama yardım etti ama elbette ki salona girdiğim anda hepsi kafamdan uçtu. Yanımda getirdiğim PowerPoint dosyası biraz fazla uzun olduğundan, SED'in sunucusu Chris Anderson onun yerine sahnede bana birkaç soru soracaktı. Chris adımı söylediği anda bacaklarımı hissetmiyordum. "Endişelenme," diye fısıldadı Tom, omuzumu sıvazlayarak. "Sadece derin bir nefes al." Basamakları tırmanıp sahnede seyirciye dönerken kalbim Mganda bavulları gibi hızla vuruyordu. Karşımda 450 kişi vardı ve önceki günlerde aynı sahnede konuşan mucitler, bilim adamları ve doktorlar aralarında oturuyordu. Hepsi şimdi koltuklarında beni izliyordu. Basamakları tırmanıp onlara döndüğümde tamamen kör oldum. Tavandaki ışıklar gözlerime o kadar parlak vuruyordu ki düşünemiyordum bile. Hazırladığım bütün konuşmam o kargaşada kafamdan uçup gitmişti. "Bir resmimiz var," dedi Chris. Arkamdaki bir şeyi işaret etti ve aniden ailemin evinin dev bir fotoğrafı duvarda belirdi. Çamur tuğla duvarları, ot çatıyı ve masmavi gökyüzünü gördüm. Güneşi neredeyse hissedebiliyordum. "Burası neresi?" diye sordu. "Benim evim, yaşadığım yer." "Neresi? Hangi ülke?" "Malawi, Kasungu," dedim. "Hayır, yanlış." Hemen düzelttim. "Aa, Kasungu, Malawi," diye ekledim. Ellerim titremeye başlamıştı. "5 yıl önce aklına bir fikir geldi," dedi Chris. "Neydi o?" "Bir yel değirmeni yapmak istedim." "Yine yanlış." Chris gülümsedi. "Peki, bunu nasıl gerçekleştirdin?" Derin bir nefes alarak elimden geleni yaptım. Okuldan atıldıktan sonra kütüphaneye gittim ve yel değirmenleri hakkında bilgi topladım. "Devam et, devam et." Çalıştım ve başardım. Seyircinin komik İngilizceme gülmesini bekliyordum ama şaşırtıcı bir şekilde hepsi beni çılgınlar gibi alkışladı. İnsanlar sadece alkışlamıyordu. Ayağa kalkmışlardı ve tezahürat yapıyorlardı. Nihayet koltuğuma döndüğümde aralarından bazılarının ağladığını bile gördüm. Bütün o zor yıllar boyunca kıtlık ve korku, okuldan atılış, babamın sıkıntıları, Kamba'nın ölümü ve fikrimi gerçekleştirmeye çalışırken karşılaştığım alaycılık, o kadar sıkıntı çektikten sonra nihayet takdir görüyordum. Hayatımda ilk kez yaptığım şeyi gerçekten anlayan insanların arasındaydım. Göğsümden büyük bir ağırlık kalktı ve nihayet gevşeyebildim. Artık benim gibi insanlarla birlikteydim. Sonraki birkaç gün boyunca benimle tanışmak için sıraya girdiler. "William, seninle bir fotoğraf çektirebilir miyim?" "William, lütfen öğle yemeği için bize katıl." Sunumumdaki bir cümle konferansın sloganı gibi oldu. Gittiğim her yerde insanlar bağırıyordu. Çalıştım ve başardım. Çok gururlanmıştım. Keşke annem ve babam, Gilbert ve Geoffrey de orada olabilselerdi. Eminim onlar da benimle gurur duyardı. Hikayemdeki bir şey Tom'u çok etkilemiş gibiydi. Daha sonra bana çocukluğunda kendisinin de elektronik şeylerle oynayıp deneyler yaparak çok zaman geçirdiğini anlattı. Onunla ilk tanıştığımda hayatımda bir gün neye ulaşmak istediğimi sordu. Ona iki hedefim olduğunu söyledim. Okulda kalmak ve bir daha açlık çekmemeleri için ailemin tarlalarını sulayacak daha büyük bir yel değirmeni yapmak. Malawi standartlarına göre böyle bir istek imkansız gibi görünüyordu ve ülkemdeki çoğu insan bütün hayatlarını böyle hayallerinin kaybolup gidişini izleyerek sürdürüyordu. Ama Tom, Arusha'da toplanmış TED topluluğunun gücü ve nüfuzuna göre okul ücretlerinin ve bir yel değirmeninin çok basit istekler olduğunu söyledi. Yeni yetişmekte olan bir girişimci olduğumdan dolayı iyi bir PowerPoint sunumuyla bu hedeflere ulaşmak için fon yaratmayı denememizi önerdi. "Yeni kurulan bir Silikon Vadisi gibisin. Ben de yönetim kurulunda olacağım," dedi. "Bu sunumu alıp etrafa gösterelim ve biraz para kazanalım." Silikon Vadisi diye bir şeyden haberim yoktu. Ama bana yardım etmesine izin verirdim elbette. Konferansın geri kalanında Tom, dizüstü bilgisayarında benim sunumumla projelerime yardımcı olmalarını istemek için Amerikalı yatırımcılara ve iş liderlerine yaklaştı. Onları akşam yemeklerinde yakalayıp otellerine kadar takip ederken, deliklerle dolu Afrika yollarında hikayemi anlatabilmek için minibüste ayakta duruyordu. Neredeyse yaklaştığı herkes yardım etmeye hazırdı. Hatta bazıları hemen orada cüzdanlarını açıp bize $100'luk banknotlar verdi. Dünyanın en başarılı girişimci kapitalistlerinden biri olan John Doerr, ilk yatırımcılarımdan biri olmaya gönüllüydü. Sun Microsystems'in baş dilimcisi John Gage, kendisi de Mucit ve Pricelling.com'un kurucusu olan Jay Walker ve de diğerleri fona katkıda bulundu. Bu insanlara anlatamayacağım kadar minnettarım ve hepsini koruması için dua ediyorum. Konferanstan sonra eve dönmek yerine Tom daha iyi bir okula yazılmama yardım etmek ve yel değirmenini büyütmekte kullanacağım bazı malzemeleri almak için Malawi'ye geldi. Lilongwe'de yaptığımız ilk şeylerden biri iki tane cep telefonu, biri bana diğeri aileme almaktı. Böylece ben evden uzaktayken de konuşabilecektik ve kendimi asla yalnız hissetmeyecektim. Doktor Mazime ile birlikte taksiye binip köye gittik ve ailemle görüştük. Evime uzanan toprak yola saptığımızda yel değirmeni her zamanki güzelliğiyle ortaya çıktı. Bıçakları yine hızla dönüyor, kuleyi ileri geri sallıyordu. Tom uzun bir süre kulenin dibinde durup fotoğraflar çekti ve makineyi inceledi. Bu fonksiyonellerin ötesinde dedi. William, bu bir sanat eseri. Ona bahçeyi gezdirdim ve araba aküsüyle ampulleri gösterdim. Odamın köşesinde duran radyo ve traktör parçalarına güldü. Sanırım her büyük mucidin bir yerlerde bir hurda yığını var dedi. Ona ışık anahtarlarını, devre kesiciyi ve ampulümü nasıl su geçirmez hale getirdiğimi gösterdim. Veranda ışığı olarak elimde sadece küçük bir araba lambası vardı. Bu yüzden normal bir ampulün içini oymuş ve araba ampulünü onun içine yerleştirmiştim. Bu işte düşündüğümden çok daha fazlası var dedi Tom. Sadece güldüm. Ona daha kıtlığı anlatmamıştım bile. Lilongwe'ye geri döndüğümüzde Tom'la birlikte Baobab Hill merkezini ziyaret ettik. Soyapi'yi gördüm ve nihayet Mike McKay ile tanıştım. Baobab, 2000 yılında Gary Douglas adında İngiliz Kanadalı bir bilgisayar mühendisi tarafından kurulmuştu. Sağlık Bakanlığı'na gönüllü olarak katıldığında bilgi toplamak için kullanılan yetersiz yöntemleri fark etmişti. Hastalar kurşun kalemle büyük tozlu bir deftere kaydediliyor, dolayısıyla tıbbi kayıtlarını bulmak ve istatistiki bilgiler toplamak neredeyse imkansız oluyordu. Hastalar genellikle kaydolmak ve doktoru görmek için saatlerce sırada bekliyordu. Bu sorunun kolay bir çözümü olmadığından Gary kendi çözümünü yaratmıştı. Yılın büyük bölümünü ailesiyle birlikte geçirdiği Pittsburgh'da, bilgisayarda, eBay'da dolaşırken bir kenara atılmış bir depo dolusu iOpener bilgisayar bulmuştu. Bunlar donanımları ekranlara yerleştirilmiş ucuz küçük birimlerdi. Gary önce tanesine $220 vererek onları almış, sonra da dokunmatik ekranlı sistemlere dönüştürmüştü. Onları masalara yerleştirip araba aküleriyle elektrik sağlamıştı. Zaman içinde en eğitimsiz hastane elemanlarının bile bir barkodu olarak okutarak hastaların isimlerini kaydedip izleyebileceği bir sistem yaratmıştı. Ekran aynı zamanda hastanın tıbbi geçmişini, nasıl ilaç verileceğini de gösteriyordu ve bu sistem AIDS hastalarında kullanılan antiretroviral tedavide harikalar yaratmıştı. Sistemin teknolojisi ve sağladığı verim birçok açıdan Amerika'daki hastanelerde kullanılanlardan bile daha ileriydi. Gary bizim ziyaret ettiğimiz dönemde Pittsburgh'daydı. Bu yüzden Mike, Soyapi ve Baobab'ın donanım teknisyeni Peter Schrombo bize tesisi gezdirdi. Mike'ın Make Magazine'deki artık en sevdiğim yayın bir makaleyi kullanarak inşa ettiği küçük bir yel değirmeni vardı ve onu kırsal kesimdeki bir kliniğe elektrik sağlamak için kullanmayı düşünüyordu. Jeneratörü daha önce örneğini hiç görmediğim bir yürüme bandı motoruydu. Peter dönmesini sağlamak için motorun bir ucuna elektrikli matkap yerleştirmiş, sonra da iki teli bir voltmetreye bağlamıştı. Ne inanılmaz bir aletti. Voltmetreyi kullanarak motorun 48 volt elektrik ürettiğini gördüm ki bu benim dinamomdan 4 kat daha güçlü olduğu anlamına geliyordu. Ne dersin diye sordu Mike. Evet, çok güzel dedim. İkisini de hediye olarak bana verdi. Hayatımdaki gelişmelere inanamıyordum. Mike ve Soyapi bana derin döngülü pilleri öğrettiler. Bunlar araba akümle karşılaştırıldığında daha uzun sürelerle daha güvenilir miktarda akım sağlıyordu. Bunlardan birini denemek istiyordum. Bu yüzden Tom'la birlikte yerel bir güneş enerjili malzeme satıcısı olan Soleil'e gittik ve iki pil, dört güneş enerjili LED lamba, enerji tasarruflu floresan ampuller ve bütün bahçedeki sistemi yeniden yaratabileceğim kadar malzeme aldık. Ertesi hafta köyüme işçiler geldi ve üç gün boyunca eski kabloları değiştirdik. Yenilerini gömmek için hendekler kazdık ve düzgün ışık donanımıyla prizler yerleştirdik. Ama sergi amaçlı olarak eski anahtarlarımın hepsini sakladım. Yeni kablo donanımı, plastik oluklar ve toprağa gömülü kablolar artık yangından korkmamıza gerek kalmamıştı. Yine de önlem olarak yel değirmenimin tepesine bir paratoner yerleştirdim. Hepsi bittiğinde her odada bir ampul vardı ve dışarıya da iki tane yerleştirilmişti. Evlerimizin koyu renk çamur duvarları ışığın büyük bölümünü emdiğinden daha iyi yansıması için onları beyaza boyadık. Elektrik girdisini desteklemek için çatıya güneş enerjisi panelleri de yerleştirdim. Zamanla köyümdeki her evde elektrik depolamak için bir aküyle birlikte bu panellerden bir tane olacak.